Ayrım 24, Uygarlık Tarihi, sayfa 241. İngiltere'de Norman Egemenliği, 1066-1214. Guillaume, William, İngiltere'nin tamamına boyun eğdirmek için 20 yıl süren bir hareket başlattı. Bu hareket küçük ya da büyük tüm toprak sahiplerini kanunun gözünde kraldan toprak almış, vasal konumuna getirdi. Guillaume'un yeni organizasyonu sonucunda güçlü bir monarşinin temelleri atıldı. Onun en göze çarpan reformu Anglo-Sakson Kral Büyük Alfred 871-899'un geliştirdiği ve daha demokratik bir idari uygulama olan kralın aristokratları sıkça bir kurultayda toplayarak onlara danışması geleneğini yıkmasıydı. Guillaume asil vasallarını kraliyet tacına sıkıca bağlayarak devlet kararları hakkında düzenli olarak onlara danışmakla birlikte sonuçta son sözü kendisi söylemekte ısrar etti. Nadiren de olsa kralın ayrıcalıklı çoğunluk ile bir araya gelmesi, İngiliz yönetimini karakterize eden ve en eski zamanlardan beri var olan monarşik ve parlamenter unsurlar arasında bir denge olmaya devam etti. Diğer yandan Guillaume, yönetim ve vergi konusunda kararlar alırken, ülkesinin kaynakları hakkında bir fikir sahibi olabilmek amacıyla kraliyet topraklarının bölge bölge incelenmesini ve detaylı bir mal ve nüfus sayımını emretti. 1080-1086 yılları arasında yapılan bu sayımın sonuçlarının topluca kaydedildiği bu deftere çağdaşlarınca Domesday Book yani Kıyamet Kitabı adı verildi. 2. Henry dönemi. Norman Hanedanı'nın 1154 yılında siyasi arenadan çekilmesinden sonra İngiltere'nin yönetimine Fransız Anjou Dükü Henry'nin 2. Henry olarak İngiliz kraliyet tacını giymesiyle 1154-1189 Angevin Hanedanı hakim oldu. Bu hanedan döneminde İngiliz monarşisi ezici bir güç kazandı. Kısmen babası Anjou kontundan geçen veraset yoluyla ve kısmen Akitenli Eleanor 1122-1204 ile evliliği yoluyla 2. Henry yalnızca İngiltere değil Fransa'nın pek çok sahilini de kontrolü altına aldı. Henry ayrıca İrlanda'nın bir kısmını da fethederek İskoç kralını kendi vasalı yaptı. Fransız kralı 7. Louis bu İngiliz istilasında Fransa adına ağır bir darbe aldı ve İngilizleri Avrupa anakarasından kovmak üzere harekete geçti. Bu politika sonucunda İngiliz güçleri iki ülke arasındaki 100 yıl savaşlarının sonucuna katlanırken 15. yüzyıla kadar bir başarı kaydedemedi. Halk ayaklanması ve Magna Carta. 2. Henry dışarıda yeni topraklar elde ederken ülke içinde daha otokratik bir hükümdar haline geldi. Clarendon Nizamnamesi adı verilen bir düzenlemeyi ilan ederek iradesini ruhban sınıfına dayattı. 1164. Bu tedbirler Roma'ya yapılan adli başvurulara sınırlandırmalar getirdi, ruhban sınıfını sivil mahkemelere tabi kıldı ve piskoposların seçimi hakkında krala kontrol gücü verdi. Aristokratlar ve ruhban sınıfı buna şiddetle direndi. Henry'nin eski sadık bakanı olan Canterbury Piskoposu Thomas Becket, 1118-1170, kralla bozuştu ve Fransız kralı 7. Louis'e sığındı. Becket'in sonradan 1170'te suikaste kurban gitmesi ve 1172'de Papa 3. Alexander tarafından aziz ilan edilmesi halkın kralın sert taktiklerine karşı tepki göstermesine neden oldu. İngilizlerin krala karşı tutumu Henry'nin halefleri olan kardeşi Aslan Yürekli Richard 1118-1199 ve John 1199-1216'nın idaresi altında resmen isyana dönüştü. İngilizlerin 1214'te Bouvines'de Fransızlara yenilmesi bardağı taşıran son damla oldu. İngiliz halkı aristokratların, ruhbanın ve şehirli adamların tam desteğiyle Kral John'a karşı ayaklandı. Öfkeli halkın isyanı 1215'te Magna Carta, Büyük Sözleşme'nin kral tarafından onayıyla sona erdi. Kral John, Magna Carta'nın parşömen üzerine yazılmış el yazması kopyalarına mührünü basarak bu belgeyi onayladı. Belge metnini hazır bulunan topluluk önünde okuyarak halka resmen duyurmuş oldu. Böylece sadece kendi şahsını değil, haleflerini de sonsuza deyim bağlayarak belgede sözü edilen hak ve özgürlükleri bağışladığını duyurmuş oluyordu. Kral John, Magna Carta ile kendini ve İngiltere'nin sonraki hükümdarlarını ve kumandanlarını kanunlara dayalı bir idari sistemin içine çekmiş oluyordu. Bu ünlü belge Norman otokrasisini ve onların halefleri Angevin krallarının otokrasisini kanunen ve yeniden azalttı. Bu belge aristokrat, ruhban ve şehirli adamlardan oluşan ayrıcalıklı çoğunluğun haklarını monarşiye karşı korudu. Magna Carta bu çoğunluğun vergi gibi önemli konularda yönetimin yüksek düzeylerinde temsil edilebilmesini garanti altına aldı. Diğer yandan monarşi gücünü kaybetti. Ancak bu olayda İngiliz kralının gücünün kaybından çok ayrıcalıklı çoğunluğun gücüne karşı dengelenmesinden söz etmek mümkündür. Magna Carta ile İngilizler aristokrat sınıfın müdahalesiyle monarşinin çözülmesini, monarşi sayesinde de asalet sınıfının haklarının kısıtlanmasını önlemiş oldular. Kral John sonraki dönemlerde her fırsatta Magna Carta yokmuş gibi davransa da halefi krallar onu görmezlikten gelseler de bu belge modern İngiliz hukukunun temeli oldu. Magna Carta, kanunların kralın bile üzerinde tutulması gerektiğini ve onun gerektiği zamanlarda bunlara uymaya zorlanabileceği anlayışını ortaya koymuştur. Bu ilkeler bugün bildiğimiz modern demokratik hukuk devletinin temeli kabul ettiğimiz hukukun her şeyin üzerinde olduğu ilkesinin gelişmesine neden olacaktır. 1. Edward 1271-1307 döneminde ise o zamana kadar hakimlerin kararlarına dayalı olarak yazılı olmayan kanunlar maddeler halinde yazıya geçirildi. Bu hukuk alanında hızlı bir gelişmeye yol açtı. Edward parlamentodan mülkiyet konusundaki uygulamaları düzenleyen ve ruhbanla aristokrasinin gücünü sınırlayan bazı kanunlar çıkmasını sağladı. Bu ise kanunların onları yürütmekten sorumlu mercilerce değil, tek yasama organı olan parlamento kurumunca çıkarılıp değiştirilmesi ilkesini oluşturdu. Ayrıca o zamana kadar Kraliyet Konseyi olarak bilinen ve sadece aristokratlardan oluşan bir yasama ve yürütme organı varken, 1. Edward 1295'te ilk olarak kasaba ve kentlerin sözcülerini toplayarak model parlamento denilen geliştirilmiş bir parlamento oluşturdu. Bunun bünyesinde aristokratların yanında şövalye ve kent soylular da bulunuyordu. Edward oy hakkı olmayan halk meclislerine bu hakkı tanıyarak vergilendirme konusunda söz sahibi olmalarını sağladı. Bu gelenekte kralların savaşların finansmanını sağlamak için parlamentoyu toplantıya çağırması ve halkın da onayını almak suretiyle demokratik bir özellik kazanacaktır. Fransa'da Capet Hanedanı dönemi. 2. Philip Augustus. İngiltere'de Magna Carta ilan edilirken bu dönemde Fransa'ya egemen olanlar güçlü feodal prenslerdi. Bu durum Karolenj Hanedanı'ndan sonraki Fransız krallarını bünyesinden çıkaran Capet Hanedanı'nın başlangıcından 987, 2. Philip August dönemine 1180-1223 kadar devam etti. Capet kralları bu dönemde Paris civarındaki kraliyet topraklarını ve kuzeydoğu yönündeki Île-de-France bölgesini korudular. Fransız kralları özellikle şişman 6. Louis 1108-1137 döneminde bu bölgedeki aristokratlara onların üzerindeki feodal haklarını sertçe kabul ettirdiler ve bu grubun mutlak itaatini kazanarak ülkedeki tek egemen güç haline geldiler. 2. Philip August döneminde Paris kenti Fransız yönetiminin ve kültürünün merkezi oldu. Fransa kralları politik anlamda olmasa da her zamanki gibi teoride kralın vasalları olan Fransız soylularına isteklerini kabul ettirebilecek güce ve konuma eriştiler. Normanların İngiltere'ye istilası karışık durumdaki Fransa'nın birleşmesine dolaylı yoldan yardım etti ve Capet krallarının Fransız ulusal monarşisini kurmalarına olanak sağladı. 13. yüzyılda Fransa 9. Louis dönemi. Philip Augustus'un büyük oğlu olan 9. Louis 1226-1270 birleşik ve mutlak bir krallığı devraldı. 9. Louis en büyük başarılarını Fransa'da elde etti. Atalarının bağlaşıklarını sömürdükleri etkili Fransız bürokrasisi Louis'nin ellerinde düzeni ve yerel yönetimde adaleti sağlama aracı haline geldi. Kraliyet büyük kralın Missi Dominicis'ini hatırlatan komisyon üyelerini taşraya göndermeye başladı. Bunların misyonu yerel idari yönetimi icra eden kraliyet memurlarını izlemek ve adaletin herkese eşit dağıtılmasını sağlamaktı. Bu kraliyet kurumu sıradan insanların seslerini duyurabildikleri serbest bir kürsü haline geldi. Louis kraliyetin özel mülkiyetindeki topraklarda serfliği lağvetti. Uyruklarına yerel mahkemelerden üst mahkemelere kadar adli başvuru hakkını verdi. Orta çağ ölçülerine göre eşitlikçi bir vergi sistemi oluşturdu. Bu reformlar Fransızların krallarını adalet kavramıyla özdeşleştirmeye başlamalarının sonucu olarak halkı birleştirmede ve ulusal duygunun oluşmasında etkili oldular. Onun döneminde Fransız toplumu dili ve kültürüyle modern zamanlara kadar tüm Avrupa tarafından takip edilen bir model haline geldi. Kuzey Fransa monastik manastırla ilgili reformun şövalyeliğin ve gotik sanat ve mimarının vitrini oldu. Louis devri skolastik düşüncenin altın çağını yaşadığı dönemle çakışmaktaydı. Din konusunda babası 8. Louis 1223-1226'ya kadar fanatik olan Louis Fransız Engizisyonu'nu destekledi. Doğulu Müslümanlara karşı düzenlenen iki Haçlı Seferi'ne katılan Fransız Kralı, ilk seferde 1248-1254 esir alındı. İkinci Haçlı Seferi'nde de esir düştü ve Mısır dışında fidyeyle kurtarıldı. İkinci seferde 1270'te Humma'dan öldü. Almanya'da Hohenstaufen İmparatorluğu 1152-1272. 12. ve 13. yüzyıllarda Fransa'da ve İngiltere'de istikrarlı yönetimler gelişirken 13. yüzyıl ortası itibariyle Almanya'yı, Burgundiya'yı ve Kuzey İtalya'yı kapsayan Kutsal Roma Germen İmparatorluğu'ndaki gelişmeler oldukça farklı yöndeydi. İngiltere'de Magna Carta ile aristokrat sınıfının hakları kralların otoritesine karşı dengelenirken Fransa'da 2. Philip Augustus'un döneminde kralın otoritesi aristokrat sınıfın aksi yöndeki iddialarına karşı korunmaktaydı. 9. Louis gibi kralların şahsında Fransızlar merkezi idareyi güçlendirip uluslararası politikaya ve kültüre yön verir konuma gelirken Alman hükümdarlarının öncelikle Güney İtalya'yı da imparatorluğa katma çabaları Almanya'yı 2 yüzyıl süren kanlı savaşlara sürüklediği gibi ülkenin 19. yüzyıl sonlarına kadar parçalanmış halde kalmasına yol açtı. 1. Friedrich Barbarossa dönemi. İnvestiture mücadelesi, başka bir deyişle ruhban sınıfını makamlarına atama yetkisi konusundaki mücadele, erken tarihlerde imparatorluk otoritesini oldukça zayıflatmıştı. Worms anlaşmasından sonra Alman prensleri zengin kilise topraklarında ve piskoposluk atamalarında etkin hale gelmişlerdi. 1. Friedrich Barbarossa, 1152-1190'ın tahta çıkışı, Otto soyundan sonra gelen en güçlü Alman hanedanı olan yeni Hohenstaufen ailesinin egemenlik dönemini başlattı. Hohenstaufenler imparatorluk otoritesini yeniden kurmanın yanında Papa-İmparator rekabetine yeni bir boyut kattılar. 1. Friedrich gözünü Almanya ve Lombardiya'daki güçlü feodal prensliklere ve Roma'daki papalığa dikti. Diğer yandan imparator, İtalya'nın Bologna kentinde canlanan kültür ve eğitim faaliyetleri çerçevesinde yeniden hayat bulan Roma hukuku çalışmalarına destek verdi. Bunun nedeni Roma hukukunun içerik bakımından Friedrich'in aristokrat sınıfa karşı merkezi otoriteyi artırma ve papalığın imparatoru taşlandırması geleneğine karşı dünyevi imparatorluk gücünün temellerini vurgulama planlarına hizmet etmesiydi. İmparator vasallarıyla olan feodal bağlarına dayanarak imparatorluğa tek başına hükmetmeye kalktı. Friedrich nihayet İtalya'nın hakimi olacağını düşünürken 1157'de Burgundiya'da yargı haklarının tanınmasını sağladıktan sonra aynı şeyi İtalya'da denediyse de şiddetli bir direnişle karşı karşıya kaldığından başarılı olamadı. Lombardiya bölgesi direnişçilerin başını çekti. Milanolular, Roncaglio diyeti olarak tanımlanan bir hareketle imparatorluğun bu haklarının yürürlüğe sokulmasına karşı çıktılar. Friedrich'in temsilcilerini şehre kabul etmeyi reddettiler. Milanoluların kraliyete bu başkaldırıları, papalığı imparatorluk nüfuzuna karşı güçlendirmek konusunda yaptığı çalışmalarla tanınan ve bu yönüyle Avrupa'nın en becerikli avukatlarından biri olan Kardinal Ronald'ın Papa 3. Alexander 1159-1181, olarak papalık tahtına oturmasıyla aynı tarihe denk geldi. Friedrich'in politik eğilimleri papayı kendine düşman yaptı. Papalık seçimine karşı çıkan Friedrich, Kardinaller Kurulu'ndan çıkan seçim sonucunu değiştirmek için boşuna bir çabayla şizmanik bir papayı bile destekledi. Ancak papa ile Milano ve Sicilya cemaatlerinin birleşik güçleri imparatoru Almanya'ya geri püskürttü. Friedrich, İtalya'nın imparatorluk sınırlarına dahil edilmesi yönünde 1176'da yeni bir girişimde bulunduysa da İtalyan kuvvetleri onu Legnano'da ezici bir güçle yenince 1183'te yapılan Konstans Barışı'yla Lombard şehirlerinin özerk yönetim iddialarını kabul etmek zorunda kaldı. 6. Henrih ve Sicilya davası. Friedrich'in dönemindeki mücadeleler İtalya'dakinin tersine Almanya'da berabere sonuçlandı. İmparator 1190'da öldüğünde diğer Avrupa devletlerinin gözünde itibarını yitirmiş bir hükümdardı. 1183'te Konstans Barışı'ndan sonra imparatorluk aynı zamanda Almanya'nın feodal prensleri arasındaki bölünmüş durumunu da kabul etmiş görünüyordu. Papalığı müttefiki olan Sicilya ile sorunları giderme ve geleceğin imparatorları için yeni bir egemenlik alanı sağlamak amacındaki imparator, Sicilya'nın Norman Kralı 2. Guillaume 1166-1189, Konstantinopolis'i fethetme projesine katılması için onunla bir ittifak yapmak istediğinde bu fırsatı değerlendirdi. 1186'da Friedrich'in oğlu ve geleceğin 6. Henry ile Sicilya Krallığı'nın mirasçısı Konstans bir ittifak evliliği yaptılar. Ancak bu ittifak başarısız olmakla kalmadı, aynı zamanda bu Sicilya davası Hohenstaufen hanedanının sonunu da getirdi. Öyle ki sonuçta Sicilya uğruna Kuzey Avrupa'daki geleneksel kraliyet topraklarını da kaybettiler. Diğer yandan imparatorluğun Sicilya ile birleşmesi Roma'yı kuşatılmış halde bıraktığından bu ittifak evliliği Papa ile Alman imparatorunu yeni bir savaşın eşiğine getirdi. 6. Henry 1190'da tahta çıktığında çevresi düşmanlarla çevriliydi. İmparatorların papalık devletleri üzerindeki teritoryal hak iddialarını reddeden papalık gücü, Köln, bugünkü Köln başpiskoposunu yönlendirdiği bağımsız Alman prenslerini ve aslan yürekli Richard'ın İngiltere'sini ve sürgündeki Saksonya dükü Aslan Henry'i destekliyordu. Henry'in oğlu 2. Friedrich de monarşinin bekası için imparatorluk tahtına çıkmak konusundaki ırsi ardıllık prensibini kabul ettirmek için kolları sıvadı. İmparatorluk tahtının geleceği için tek bir hanedanın gerekliliğine inanan imparator, Leh'teki birçok Alman prensini yanına çekmeyi başardı. Bu başarısından Alman prenslerinin fieflerini ırsi mülklere dönüştürmesi etkili oldu. Fakat papalığın Hohenstaufları imparatorluktaki ırsiyet hakkıyla ilgili desteklemeye niyeti yoktu. Aksine papa, imparatorun otoritesinin prensler arasında dağıtılmış olduğu 152 yıl öncesindeki statükoyu tercih ettiğinden mutlak Alman monarşisi fikrine muhalif olan Alman prenslerinin cephesine katıldı. 4. Otto ve Welf Hanedanı Dönemi. 6. Henry, Eylül 1197'de öldüğünde Almanya anarşi ve iç savaşın içine sürüklendi. Bu arada İngiliz kralı 1. Richard, Hohenstaufen karşıtı cepheye finansal destek veriyordu. Böylece tahta aday olan rakip Welf Hanedanı'dan Aslan Henry'in oğlu Brunswickli Otto, dış destekçilerinin yardımıyla 1198'de Aachen'da 4. Otto olarak taç giydi ve daha sonra hükümranlığı Almanya'nın genelinde kabul gördü. Ancak iki hanedanın savaşından çıkarı olan İngiltere ve Fransa bu kez Hohenstaufen hanedanını desteklemeye başladı. Bu olay Fransızların tarih boyunca sık sık Almanya'nın iç işlerine karışmalarının başlangıcını oluşturmaktadır. Bundan başka Papa 3. Innocentius 1198-1215, 6. Henry'in küçük yaştaki oğlu Friedrich'i vesayeti altına alarak Sicilya'da gizledi. Böylece imparatorluk gücünü kırarak papalığın İtalya'daki eski gücünü elde etmek istiyor ve zamanı geldiğinde bir Alman hanedanını bir diğerine karşı oynamak istiyordu. Diğer yandan Alman halkının Hohenstaufenlere olan desteği hep canlı kaldı. Otto bu nedenle parçalanmış bir krallığa hükmedebildi. Ekim 1209'da Innocentius'un elinden imparatorluk tacını giydiğinde bu onun gücünü arttırdıysa da Papa'nın bir anda bir düşmana dönüşmesi Otto'yu Sicilya'ya saldırarak bir misilleme yapmaya zorladı. Otto Roma'yı kuşatmasının cezasını aforoza maruz kalarak ödedi. 2. Friedrich dönemi. Papa Innocentius, Hohenstaufenlerin gücünü İngiliz Welf ittifakına sadık kalan Fransızlara katılarak ve artık tehlikeli hale gelen Otto'ya karşı cephe alarak dengelemek istedi. Fransız kralı Philip Augustus, müttefiki olduğu papanın vesayetinde olan Sicilyalı Henrich ile 4. Otto arasındaki problemleri çözümlemesi için Innocentius'a baskı yaptı. Ancak papanın hesaba katmadığı ya da fark etmediği bir şey vardı. Son Hohenstaufen İmparatoru 4. Henry'in yaşını dolduran oğlu Friedrich'in Otto'dan farklı olarak imparatorlukla ilgili ırsiyet iddiaları vardı. 2. Friedrich, Aralık 1212'de papalığın Fransız ve Almanların desteğiyle Mainz'de Romanlıların imparatoru olarak taç giydi. Bu olaydan 1,5 yıl sonra Fransız kralı Philip Augustus, Bovin 1215'te vurduğu darbeyle 4. Otto yönetimine son verdi. Friedrich, aynı yıl bir meşruiyet göstergesi olarak imparatorluk kenti olan Aachen'da da taç giydi. Papa Friedrich'i kukla imparator olarak istediyse de çok geçmeden tüm umutları söndü. Sonuç olarak Sicilyalı Friedrich'in izlediği politikalar Almanya'nın parçalanmışlığına katkıda bulundu. Sicilyalı Friedrich, Almanya'daki kraliyet politikalarını oradaki temsilcileri aracılığıyla izlemeye devam etti. Diğer yandan Alman prenslerinden istediği tek şey, halefleri için imparatorluk ünvanıydı. Karşılığında onlara korumak istedikleri şeyi verdi. Prensleri imparatorluk otoritesine vasallıktan azat etti. Ancak onun bu hareketi Almanya'yı 600 yıl boyunca bölünmüş halde bıraktı. Friedrich şu şekilde hareket etti. 1220'de ruhani Alman prenslerinin, 1232'de ise laik prenslerin yargı yetkisini tanıdı. Prensler, fieflerinin mutlak lordları yani efendileri oldular. Friedrich'in verdiği bu ayrıcalıklar, Almanya'daki imparatorluk sorumluluğundan feragat etmesi anlamına geliyordu. Bu durum, Alman asalet sınıfının haklarının korunması demek olduğundan, İngiliz Magna Cartası'na eşit bir sözleşmenin Almanya'da da tekrarlandığını görüyoruz. Ancak tek bir farkla, Magna Carta atanmış bir kral ve uzun ömürlü bir parlamentoyu yaratmışsa, Friedrich'in Alman prenslerine verdiği onama aslında onları krallığının küçük imparatorları yapmıştır. Bu anlamda Alman monarşisinin önemsizleşmesinin ya da gücünü kaybetmesinin bir parlamento oluşumunun değil ancak siyasi olayların gelişiminin doğal bir sonucu olduğu söylenebilir. 13. yüzyıl Avrupa'sında kraliyet ile feodal güçler arasındaki mücadeleler çerçevesinde İngiltere, Fransa ve Almanya arasında bir karşılaştırma yapsanız hangi ülkedeki gelişmeleri parlamenter monarşik devletin oluşum sürecine yerleştirirsiniz? Asıl Orta Çağlar'da ekonomik yapı, taşra, malikanelerin çözülmesi. Erken Orta Çağlar'dan geç Orta Çağlar'a kadarki dönemde malikanenin evriminde iki temel değişim meydana geldi. İlki malikanenin parçalanmasıydı ve tek aile mülkünün yükselişiydi. Bu gelişme tasma şeklindeki koşum takımı, atnalı ve ürün dönüşümlü üç tarla sistemi gibi teknolojik ilerlemeler sayesinde oldu. Lordlar topraklarını yeni kiracılara bölüştürürken kendilerine ait arazi parçaları giderek daha da küçüldü. Kiracıların sayısındaki artış ve lordun arazilerindeki düşüş, kiracılardan sağlanan emekte de düşüşe neden oldu. Diğer yandan yeni tarlaların üretime kazandırılması kişisel mülkleri artırdı ve angaryaları azalttı. Fransa'da Büyük Karl zamanında köylüler lordun tarlasında haftada birkaç gün çalışmakla yükümlüyken 9. Louis zamanında bu angarya hizmeti yılda sadece birkaç güne düşmüştü. Klanın yerini tek aile birliği alınca temel çekirdek grup olarak madde ve hizmetler cinsinden ödenen vergiler malikanelerin üzerinden kalkarak ev halkının üzerine çöktü. Aile çiftlikleri malikane birliklerinin yerini aldı. Köylülerin başarıyla organize edilmiş ortak yaşamı, ailenin toprağının korunmasını ve evin reisinin ölümünden sonra burada ikamet edebilmesini sağladı. Bu yolla toprak ve mülkiyet hakkı nesilden nesile ailenin elinde kalmış oldu. Malikanenin evrimindeki ikinci değişiklik, serfin yükümlü olduğu hizmetleri para ödeyerek yerine getirebilmesiydi. Bu dönüşüm, Haçlı seferleri sonrasında ticaretin canlanmasıyla ve şehirlerin yükselmesiyle mümkün olmuştur. Bu gelişme, serflerin topraklarını kira ödeyen kiracılar gibi ellerinde tutmalarına ve statülerini değiştirmelerine olanak sağladı. Kiracılar, daha özgür olmalarına rağmen maddeten daha iyi koşullara kavuşamamışlardı. Kölevari çalışanlar ve kira ödeyen çalışanlar güç zamanlarda genellikle kendi hallerine bırakılıyorlar ve toprak lordlarının hayırsever yardımlarına muhtaç duruma düşüyorlardı. Kazandıkları yeni özgürlükler bazı toprak lordlarının bunlara kayıtsız kalmalarına ve hatta öfkeyle muamele etmelerine neden oluyordu. Köylü soyundan gelenler tarafından işgal edilen ve onlara ait olarak kabul edilen topraklar ve mülkler her zaman lordun eski miras hakkı ve hatta tamamen zorla el koyma hakkının gölgesindeydi. Kendi toprakları azalan lordlar sınıfı giderek gelenekselleşen bir şekilde malikanelerdeki mera vesaire gibi kamu topraklarına tecavüz etmeye çalıştılar. Köylü sınıfı sahip olduğu bu küçük şeye içgüdüsel olarak sarılarak bu tür çabalara şiddetle karşı koydu. Pek çok bölgede köylüler önemsiz kırsal memurların seçiminde rol oynamak amacıyla kendi aralarında organize oldular. Şehirler, yeniden doğuş ve tacirler. 11. ve 12. yüzyıllarda şehirler Batı Avrupa nüfusunun sadece %5'ini oluşturuyordu. Örneğin Almanya'nın 3000 şehrinden 38'inin nüfusu 1000'in altındaydı. Sadece 50 Alman şehrinin nüfusu 100.000'i geçiyordu. En büyüğü olan Köln 30.000 nüfusluydu. İngiltere'de sadece Londra'nın 10.000'den fazla nüfusu vardı. Paris Londra'dan daha büyüktü fakat nüfusu daha fazla değildi. En büyük Avrupa şehirleri İtalya'daydı. Floransa 100 bine yaklaşıyordu ve Milano'da daha az değildi. Avrupa'nın en hareketli yerleri olan bu şehirler Orta Çağ toplumunun en yaratıcı kısımlarını barındırıyorlardı. Şehirlere hem laik hem de ruhban sınıfa mensup feodal lordlar sınıfı hükmetmekteydi. Lordlar şehirleri bizzat kendileri yaratıyorlardı. Bunu da şehirlerde yaşamayı ve çalışmayı kabul edenlere ayrıcalıklar bağışlayarak yapıyorlardı. Aristokratların bu gönüllülere verdikleri ayrıcalıklar onların güvenliğini de garanti ediyordu. Asıl amaç lordlar ve piskoposların talep ettikleri tüketim maddelerini imal edebilen becerikli emekçileri bir araya toplamaktı. Bu yolla aristokratların malikane toplumunun kentli muadillerini yaratarak aslında kendi sınıflarını zayıflattıkları düşünülebilir. Ancak soylu adamların tüketim maddelerine ve uzak ülkelerden getirilen lüks mallara talepleri arttığı için malikanelerdeki serflerini bu tür işlerle meşgul olmaya bizzat teşvik ediyorlardı. Bu yeni beceriler serflere sırasıyla yeni bir önem ve güç bahşedilmesini de gerektiriyordu. 11. yüzyıl itibariyle kalifiye serfler malikanedeki angaryalarından yumurta, tavuk ve fasulye yetiştirmek gibi görevlerinden kâr sağlamaya başladılar. Sabit bir kira ve uygun ölçülerde bir bağımlılık karşılığında şehirlerde yaşamaya ve çalışmaya bile teşvik edilmekteydiler. Bu sayede serfler aristokratlardan kendilerine bazı özel haklar veren buyrultular elde ettiler. Şehirler gelişirken pek çok serf becerilerine güvenerek kırsal bölgelerden kaçarak ya da lordlarının özendirmesiyle yeni şehir merkezlerine göç ettiler. Böylece özgür bir ortam buldukları şehirlerde zanaatkarlar sınıfının bulunduğu daha yüksek bir sosyal tabakaya tırmanma şansını elde ettiler. Şehre doğru bu serf göçü hızlanırken kırsal bölgedeki lordlar bunları toprakta tutabilmek için daha uygun kira süresi koşulları öne sürdüler. Fakat şehir yaşamının fırsatlarını keşfeden serflerin artık kolayca çiftliklerde tutulması mümkün değildi. Bu şekilde genel olarak şehirlerin gelişimi pek çok serfin durumunu iyileştirdi. Kırsaldaki serf sınıfı şehirlere yalnızca meta üreten zanaatkarları değil, bunun yanında ilk girişimci tacirleri de kazandırdı. Serf soyundan gelen bu uzun mesafe tacirleri, kaybedecek hiçbir şeyi olmayan ve yabancı ülkelerle ticaretin büyük risklerinden çok şey elde eden kişilerdi. Bunlar silahlı kervanlar ve konvoylarla birlikte seyahat ederek mal ve ürünleri kaynağından olabildiğince ucuza alarak ve batı pazarlarında elde edebilecekleri en yüksek fiyatlara satarak büyük kazançlar elde ediyorlardı. Her şeyden önemlisi bu hırslı ve kaba yaratılışlı cesur adamların Orta Çağ uygarlığına en büyük hizmetleri bugün bildiğimiz Batı Avrupa kentlerini yaratmış olmalarıdır. Tacirler ilk planda onları acayip adamlar olarak gören geleneksel soylu sosyal sınıfın, aristokratların, ruhban sınıfının ve köylülerin antipatisiyle karşılaştılar. 15. yüzyılın sonunda toprağa bağlı soylu sınıfın hala kent soylu grupları küçümsediği görülmektedir. Tacirler muhtemelen geleneksel soylular tarafından düşük soydan, karaktersiz ve servetini centilmence yollardan kazanmayan adamlar olarak görüldüklerinden hemen kabul görmediler. Bununla birlikte zaman geçtikçe güçlüler de tacirlere saygı göstermeye başladılar. Çünkü tacirler her nereye giderlerse gitsinler, zenginliğin kokusunu arkalarında bırakıyorlardı. Asıl Orta Çağlar Avrupa'sının tarıma dayalı ekonomik düzenine ticaret olgusunu yeniden katarak bu düzenin değişmesi sürecini başlatan olay nedir? Avrupa kentlerinin yeniden canlanmasının modern Avrupa rejimlerinin oluşumuna nasıl bir katkısı olmuştur? 24. ayrım sonu, sayfa 248.